Şizofren. John Katzenbach. 52. ayrım. Lucy Jones kuşkuyla baktı, tam bir şey söyleyecekti ki durdu. "Nasıl isterseniz doktor," dedi. "Suç mahalline bakalım. Nasıl isterseniz." Lucy hekimle beraber merdiven sahanlığına çıktı. Peter'la Francis kenara çekilip onların bu ufak alana girmesini izledi. Bay Kötü de Peter'a dişlerini gösterir gibi baktıktan sonra onların peşine takıldı. Ama diğer herkes olay yerine yaklaşmak karşılarındaki manzaranın gücünü artıracakmış gibi girişte dikiliyordu. Francis birden fazla kişinin gözlerinde korku ve gerginlik gördü. Cleo'nun ölüm tablosunun delilikle akıl sağlığı arasındaki olağan sınırları aşmayı başardığını düşündü. Normalleri de delileri de aynı şekilde rahatsız etmişti. Lucy ile Doktor Gülptil'in neredeyse 10 dakika boyunca ufak boşlukta gezindiler. İkisinin de gözleri her köşeye uzandı. Her santimetreyi inceledi. Francis Peter'ın onların ikisini de dikkatle gözlemekte olduğunu gördü. Kendisi de doktorla savcının bakışlarını takip etmeye çalıştı. Sanki düşüncelerini kendi kafasına koyabilecekti. Bunu yaparken görmeye başladı. Sanki odağa bozuk bir kamerayla bakıyordu. Her şey biraz belirsiz ve bulanıktı. Ama orada dururken görüşüne bir keskinlik gelmeye başladı ve Cleo'nun son anlarını hayal etmeye koyuldu. Sonunda Doktor Gülptil'i Lucy'ye döndü. "Söyleyin bakalım savcı hanım, bunun neresi cinayet?" diye sordu. Lucy parmağı gösterdi. "Aradığım suçlu hep parmak keser. Cleo 5. kurbanı. Dolayısıyla baş parmağını kesmiş." Gülptil başını salladı. "Çevrenize bakın," dedi. "Mücadele izi yok. Daha kimse çıkıp da dün gece burada bir sorun çıktığını haber vermedi. Katilinizin ya da başka herhangi bir katilin bu cüssede ve kuvvette bir kadını yaptıklarına bir biçimde dikkat çekmeden zorla asabileceğini düşünmekte güçlük çekiyorum. Bir de kurbanımız var. Bu ölümün nesi size diğerlerini çağrıştırıyor?" "Hiçbir şey çağrıştırmıyor henüz," dedi Lucy. Doktor Gülptil temkinle, "Sizce bu hastanede intihar edilmesi hiç duyulmamış bir şey midir?" diye sordu. Francis, "Buyurun işte," diye düşündü. "Elbette değildir," diye yanıtladı Lucy. "Peki söz konusu kadın stajyer hemşirenin öldürülmesini sağlıksız bir şekilde takıntı haline getirmemiş miydi?" "Kesin bir bilgim yok. Belki Bay Evans bizi aydınlatabilir." Evans kapı girişinden ayrılıp yanlarına geldi. "Vakaya herkesten çok daha büyük bir ilgi gösteriyordu," dedi. "Pek çok kez önemli öfke patlamaları yaşamış, bunlar esnasında ölüm olayı hakkında bilgisi olduğunu iddia etmişti. Eğer bir suçlu varsa o da, bu takıntının ne kadar ciddi hale geldiğini anlayamadığım için benim." Bu suç itirafını tam tersine ima eder bir ses tonuyla yapmıştı. Bir başka deyişle, "En az suçu olan kişinin kendisi olduğunu düşünüyor," dedi Francis içinden. Cleo'nun şişmiş yüzüne bakıp durumun tamamıyla gerçeküstü olduğunu düşündü. İnsanlar ölü kadının tam manasıyla ayaklarının dibinde ona neler olduğunu tartışıyorlardı. Cleo'nun yaşayan halini hatırlamaya çalıştı ama zorlandı. Üzülmeye çalıştı ama kendi kendini yorabildi sadece. Keşfin verdiği his dağa tırmanmak gibiydi sanki. Yine çevresine bakıp sessiz kaldı. Kendini gerçekte ne oldu diye düşünürken buldu. Doktor Gülptil Bayan Jones diyordu. "Hastanede ölüm karşılaşmadığımız bir şey değildir. Bu eylem yakından tanıdığımız üzücü bir kalıba uymaktadır. Neyse ki düşünüldüğü kadar sık karşılaşmayız. Ama yine de bazı hastaları yönlendiren gerilimleri tespit etmekte yavaş kaldığımız olur. Varlığını iddia ettiğiniz katil cinsel tacizci. Fakat bu olayda böyle bir eylemin izleri yok. Bunun yerine kendisini önceki cinayetle ilişkilendiren delüzyonları artık kontrolden çıkınca çok büyük ihtimalle kendi parmağını kesmiş olan bir kadın var. Şahsi eşyaları arasında bir makas ya da ustura bulacağımız kanısındayım. Ayrıca ilmeği yaptığı çarşafı da kendi yatağından aldığını göreceğimizi tahmin ediyorum. Kendi canını yakmaya kararlı bir psikozlu. Böyle yaratıcı olabiliyor ne yazık ki, çok üzgünüm." beklemekte olan güvenlik görevlilerine işaret etti. Bu katı her zamanki rutinine yakın bir raya oturtmalıyız. Francis, Peter'ın bir şey demesini bekledi ama itfaiyeci ağzını bile açmadı. Bir de Bayan Jones diye ekledi hap yutturan. Bir boş vaktinizde nasıl desek, yeni saç modelinizin yarattığı etkiyi tartışmak isterim. Bunu söyleyip Bay Kötü'ye döndü ve kahvaltı verilsin. Sabah etkinlikleri başlatılsın dedi. Evans başıyla onayladı. Frans ile Peter'a dönüp elini hafifçe salladı. Siz ikiniz derhal yemekhaneye gidin lütfen dedi. Bu sözler kibar bir ses tonuyla söylenmişti ama bal gibi bir emirdi. Sanki bir gardiyan söylemişti. Evans kendisine herhangi bir komut vermesi karşısında Peter'ın ensesinde tüyler dikilmişti. Karşılık vermek yerine gulp dilde baktı. Sizinle konuşmam lazım dedi. Evans diş gösterdi ama hap yutturan başını salladı. Elbette Peter. Bu konuşmayı bekliyordum. Lucy iç çeker gibi oldu. Son kez başını kaldırıp Cleo'nun cesedine baktı. Francis genç kadının gözlerinden geçenin hevessizlik mi yoksa başka bir tür teslimiyet mi olduğunu anlayamadı. Sanki her şeyin kendisi ne yaparsa yapsın mutsuz sona ulaşmakta olduğunu görmüştü. Bir şeyin hemen kol mesafesinde erişemeyeceği bir yerde olduğunu gören birinin bakışıydı bu. Francis dönüp Cleo'nun cesedine baktı. Güvenlik görevlileri onu aşağı indirirken suç mahallini son kez gözden geçirdi. Cinayet mi, intihar mı diye düşündü. Lucy'ye göre sadece bir tanesi mümkündü. Başhekime göre ikincisinin olduğu apaçıktı. İkisinin de sonuca ulaşmak için kendilerine göre ihtiyaçları vardı. Ancak Francis kalbinin derinliklerinde soğuk bir boşluk hissediyordu. Çünkü farklı bir şey görmüştü. Cinayet mi, intihar mı diye sordu kendine. Merdiven sahanlığı kapısından çekilip kadınlar yatakhanesine çabucak bir göz attı. Cleo'nun yatağının hemen kapının iç tarafında olduğunu biliyordu. İki çarşafın da yerinde olduğunu, parmağını burada kestiyse de ne bir kan izi ne de bıçağa dair bir emare olduğunu fark etti. Kendi seslerinin içinde çelişkili görüşleri bağıra bağıra belirtildiğini duyabiliyordu. Ama hepsini susturdu, şikayetlerini bastırmayı neredeyse başardı. Kendi kendine, cinayet mi, intihar mı? Peki ya ikisi birdense diye fısıldadı, sonra dönüp koridorda Peter'ın peşine takıldı. 28. Güvenlik görevlileri Cleo'nun cesedini Amherst binasından çıkarırken, koca karayla kardeşi de perişan haldeki hastaları kahvaltı için yemekhaneye götürmekteydi. Francis'in eski Mısır İmparatoriçesi'nin son görüşü, parlak siyah kauçuktan bir ceset torbasının içinde, biçimsiz bir yığın halinde oldu. Kendisi servis tezgahının önündeki sıraya sokulurken, ceset de ön kapıdan çıkıp yok oldu. Francis az sonra kendisine üstünden yapışkan, lezzetsiz bir şurup akan bir tabak dolusu lezzetsiz yumurtalı ekmeğe bakıp, çoğunun uyumakta olduğu saatlerde neler olduğunu değerlendirmeye çalışırken buldu. Peter masaya yanına oturmuştu. İtfaiyecinin keyfi inanılmaz kaçıktı. Tabağındaki yiyeceklerle oynayıp duruyordu. Haberci yanlarından geçti, Peter'a bir göz attı. Tam bir şey söyleyecekti ki Peter lafını kesti. Bugünkü manşeti biliyorum. Hastanedeki kanlı intihar kimsenin umurunda değil. Haberci ağlayacak gibi oldu, aceleyle boş bir masaya yöneldi. Francis Peter'ın yanıldığını düşünüyordu. Cleo'nun ölümüyle sarsılan pek çok kişi olmuştu. Bunları itfaiyeciye göstermek için etrafa bakındı ama önce iri yarı zeka özürlü adamı gördü. Yumurtalı ekmeğini çiğneyebileceği lokmalara bölmekte zorlanıyordu. Sonra kadınların oturduğu başka bir masaya kaydı gözü. Üçü de ne birbirlerine ne de önlerindeki yemeği umursamadan kendi kendilerine konuşuyorlardı. Başka bir zeka özürlü adam Francis'e oturuşunda onu sinir eden bir şey varmış gibi baktı. Bunun üstüne Francis yine Peter'a döndü. Yavaşça Peter, sence Cleo'ya ne oldu diye sordu. İtfaiyeci başını iki yana salladı. Ters gidebilecek her şey ters gitti dedi. İçi kötü bir şeyle doluydu anlarsın ya. bağlanıp bizi sağduyulu tutması gereken her şey ya temassızlık ya da kısa devre yapıyor. Bunu kimse görmedi. Kimse bu konuda bir şey yapmadı. Sonunda böyle oldu. Artık Cleo yok. Sahnede yapılan illüzyon gösterisi gibi. Evans bir şeyler fark etmeliydi. Belki de koca kara ya da küçük kara ya da hemşire yanlış ya da hemşire zengin bir şey fark etmeliydi. Hatta ben bir şey sezmeliydim. Ama biri bir şeyler olduğunu anlamalıydı. Tıpkı kısa sarının öldürülmesinden önce sıra olduğu gibi. Onun da kafasının içinde bir sürü şey oluyordu. Çekiçler iniyordu, buldozerler, kepçeler gidip geliyordu. Sanki otoyol kenarında yapılan inşaatlardan biri vardı. Ama kimsenin dikkatini çekmedi. Çektiğinde de çok geç olmuştu. Sence intihar mı etti? Tabii ki dedi Peter. Ama Lucy dedi ki, Lucy yanıldı. Hap yutturan haklıydı. Mücadele izi yok. Kesik parmakta o da muhtemelen deliliğin dışarıya taşmasıydı. Gariplikte sınır tanımayan bir delüzyondu. Kendi parmağını kesmek. Son anlarında çılgınca bir şekilde mantıklı gelmiş olmalı. Tam olarak nasıl bir mantık kurduğunu bilmiyoruz. Asla da öğrenemeyeceğiz. Prenses zorlukla yutkunup, o baş parmağı iyice inceledin mi Peter diye sordu. İtfaiyeci başını iki yana salladı. Cleo'yu ben de severdim dedi. Karakteri oturmuş biriydi. Buradaki pek çok insanın aksine boş bir tahta değildi. Keşke bir anlığına Cleo'nun kafasının içine girip nasıl çalıştığını öğrenebilseydim. Eşsiz ve tam Cleo'ca bir mantığı vardı herhalde. Shakespeare'le, Mısır'la falan alakalı bir şeyler. Kendi kendine bir tiyatro gibiydi. Aslında bir yerlerde sahneye çıkması gerekirdi sanırım. Ya da belki çevresindeki her şeyi kendi çıktığı bir sahneye çeviriyordu. Belki de mezar taşına yazılabilecek en iyi şey budur. Francis Peter'ın zihninde düşüncelerin gelip gittiğini, kaynaştığını, şiddetli fırtınanın karıştırdığı deniz gibi çalkalandığını görebiliyordu. O an Francis'in karşısında kundakçılık araştırmacısı Peter yoktu. Francis çok alçak bir sesle soru sormaya devam etti. Cleo hiç kendisini öldürecek, hele öldürmeden önce bir yerlerini kesecek bir tipe benzemiyordu. Peter derin derin iç çekti. Çok doğru dedi. Ama bence kimse kendini öldürene kadar kendini öldürecek bir tipe benzemez. Sonra bu olur olmaz buradaki herkes başlarını sallayıp tabii der. Çünkü o zaman da çok bariz görünür. Başını salladı Seabird dedi. Buradan çıkmam lazım. Derin bir nefes alıp sözünü düzeltti. Buradan çıkmamız lazım. Sonra durakladı. Genç adamın yüzünde bir şey görmüş olacaktı ki bir şey söylemeden durup birkaç saniye ona baktı. Uzun bir sessizlikten sonra ne var diye sordu. Buradaydı diye fısıldadı Francis. Peter kaşlarını çatıp öne eğildi. Kim? Melek. Peter başını iki yana salladı. Hiç sanmıyorum. Francis fısıldayarak buradaydı dedi. Geçen gece benim yatağıma gelmiş, beni öldürmenin ne kadar kolay olacağını anlatıyordu. Bu gece de Cleo'nun yanındaydı. Her yerde. Sadece biz onu göremiyoruz. Amherst'te olan ve bundan sonra da olacak her şeyin arkasında o var. Cleo intihar mı etti? Elbette etmiştir herhalde. Ama başka kim ona doğru kapıları açmış olabilir? Kapıları açmış. Biri kadınlar yatakhanesi kapısının kilidini açtı. Biri merdiven sahanlığının kapısının kilitli olmamasını temin etti. Biri onun hemşire bölmesinin önünden görünmeden geçmesine yardım etti. Şey dedi Peter, iyi bir noktaya parmak bastın. Hatta birçok iyi noktaya parmak bastın. Bir süre bunu kafasında evirip çevirdi, sonra bir konuda haklısın Seabird dedi. Birileri bazı kapıları açmış. Fakat onun melek olduğundan nasıl o kadar emin olabiliyorsun? Görebiliyorum dedi Francis alçak sesle. Peter biraz şaşkınlıkla, epey de şüpheyle baktı Francis'e. Peki dedi ne görüyorsun? Nasıl olduğunu aşağı yukarı. Peter sesini biraz alçaltarak devam et Seabird dedi. Çarşaf. Bükülüp ilmek yapılan çarşaf. Evet, Cleo'nun yatağı bozulmamıştı. Çarşaflar hala üstündeydi. Peter hiçbir şey demedi. Baş parmağı. Peter başını sallayarak teşvik etti. Baş parmak hemen aşağı düşmemişti. Sanki yeri bir metre kadar değiştirilmiş gibiydi. Cleo parmağını kendisi kestiyse tam orada bir şeyler, yani makas, bıçak filan olmalıydı. Ama yoktu. Başka bir yerde kestiyse de o zaman kan olurdu. Belki merdiven sahanına giden bir kan izi bıraktı. Ama yoktu. Sadece vücudun altında bir kan birikintisi vardı. Prenses derin bir nefes aldı, sonra yine fısıldayarak "Görebiliyorum," dedi. Peter'ın ağzı biraz açık kalmıştı. Tam en bariz soruyu soracakken koca karı oturdukları yere yaklaştı. Parmağıyla Peter'ı göstererek "Haydi bakalım," dedi. Doktor başı hemen muayenehanesine gitmeni istedi. Peter, Francis'i biraz daha sorgulamakla küçük karının sesinin hemen kıyısında belirmiş olan sabırsızlık arasında kaldı. "Ben dönene kadar görüşlerini mutlaka kendine sakla, tamam mı?" dedi. Francis cevap verecekken Peter ona eğilip, "Bundan da daha deli olduğunu düşündürme, beni bekle yeter," diye ekledi. Peter'ın söyledikleri mantıklıydı, Francis başıyla onayladı. Peter tepsisini bulaşık masasına bırakıp hademenin arkasından uslu uslu çıktı. Francis bir süre oturduğu yerde yemekhanenin ortasında bir başına kaldı. Sürekli gürültü vardı. Tabakların, çatalların, bıçakların tangırtısı, gülüşler, bağırışmalar. Bir de detone bir sesle mutfaktaki radyodan gelen sese tam uyduramayarak ne olduğu belirsiz bir şarkı söylüyordu. Sıradan bir sabah diye düşündü. Ama kalktığında Bay Kötü'nün köşede durmuş kendisini dikkatle gözlediğini gördü. Yemekhaneyi baştan başa geçerken kendisini izleyen başka gözler olduğunu hissetti. Bir an gidişini takip eden insanları tespit etmek için arkasını dönmek istedi. Sonra dönmemeye karar verdi. Kimlerin yemekhanedeki hareketlerine dikkat edip etmediğini öğrenmek istediğinden emin değildi. Cleo'nun ölümünün bir şeyin oluşunu önleyip önlemediğini merak etti. Hızlandı, daha çabuk hareket etmeye başladı. Çünkü aklına önceki gece asıl kendi cinayetinin planlanmış, fakat daha elverişli bir fırsat çıkınca ertelenmiş olabileceği gelmişti. Peter yanında küçük kara ile Doktor Gültilil'in bekleme odasına girdiğinde psikiyatristin iç ofisten gelen, hüsran ve zor bastırılan öfkeyle yükselmiş tiz sesini duyabiliyordu. Hademe Peter'ın sadece ellerini kelepçelemiş, hastane bahçesindeki bu yolculukta bu sefer ayak kelepçeleri takmamıştı. Peter böylece en azından kendi gözünde sadece kısmen mahkumdu. Bayan Dolgun masasının ardında oturuyordu. Ama Peter kapıdan girerken ona sadece göz ucuyla baktı. Başının ve elinin bir hareketiyle sıraya oturup beklemesini işaret etti. Peter, hap yutturanın neden öfkelendiğini duymak için kulaklarını dikti. Ne de olsa huysal bir başhekimin ona yardım etme ihtimali, öfkeli bir başhekimin yardım etme ihtimalinden çok daha yüksekti. Bir an sonra doktorun gazabının Lucy'ye yönelmiş olduğunu fark ederek irkildi. İlk içgüdüsü kalkıp doktorun ofisine dalmak oldu. Bu dürtüyü bastırarak derin bir nefes aldı. Sonra kalın duvarı ve kapının tahtasını delip geçen şu sözleri duydu. "Bayan Jones, sizi hastanedeki tüm istenmeyen olaylardan birebir sorumlu tutuyorum. Hareketleriniz yüzünden kim bilir başka hangi hastalar tehlike altında." Peter kendi kendine "Başlarım yardımından," deyip aniden kalktı. Ne küçük kara ne de bayan Dolgun bir şey yapmadan odanın öbür ucuna gitti. İri göğüslü sekreter "Hey!" diye seslendi. "Oraya giremezsin." Peter kapı kolunu kelepçeli ellerin ikisiyle birden uzanarak "Elbette girerim," dedi. Bayan Dolgun "Bay Moses!" diye bağırdı. Ama incecik zenci hademe Peter'ın Doktor Gültil'in ofisine dalması dünyanın en normal şeyiymişçesine gevşekçe, hatta neredeyse kayıtsızca hareket ediyordu. Hap yutturan başını kaldırdı, şaşalamış ve yüzü kızarmıştı. Lucy masanın önünde sorgu koltuğunda oturuyordu. Biraz solgundu ama sanki kendini sert bir kabukla sarmış, duyduğu sözler ne kadar hiddetle söylenirse söylensin, derisinden sekip düşüyormuş gibi soğuktu. Peter peşinden küçük karayla kapıdan içeri girerken ifadesiz kaldı. 52. ayrımın sonu sayfa 440, devamı 53. ayrımda.